Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini, uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Rabia Başa ve Elif Özge Yalçın var. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar sokağa çıkmaya çalışıyor. Ama maalesef kadınların sokağa çıkıp şiddete karşı ses çıkarmasına yasak geldi. Taksim'de her yer kapalı. Muhabirimiz Ufuk Çeri ve Ayşegül Karagöz oradalar. Az sonra onlara bağlanacağız. Ayrıntıları onlardan dinleyeceğiz. Altılı Masa pazartesi günü toplanıyor. Ali Bayramoğlu değerlendirecek ilerleyen dakikalarda ve bugün Black Friday, tüm dünyada indirim günü. Kara Cuma, Efsane Cuma, Şahane Cuma adına her ne diyorsanız izdiham, kavga ve kuyrukların bol olduğu gün bugün. Detaylar az sonra. Başlayalım. 25 Kasım 1981 yılından beri gayri resmi, 1999 yılından beri resmi olarak kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak anılıyor. Kadınlar Türkiye'nin pek çok ilinde sokağa çıkıyor. İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Taksim Tünel Meydanı'nda yapılacak eylemi yasakladı. Kaymakamlık yasağa gerekçe olarak kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını gösterdi. Medyascope muhabiri Ufuk Çeri ve Ayşegül Karagöz Taksim'de. Gelişmeleri onlardan dinleyeceğiz. Ufuk Çeri, merhaba, hoş geldin.
Merhaba Gökçe, Çiçek'te.
Detayları senden alalım. Pek bir detay var mı onu da bilmiyorum. Zannediyorum kadınların bir araya gelmesine dahi izin verilmedi. Her yer kapalı ama lütfen sen oradan bize izlenimlerini anlat. Neler oluyor orada?
Evet Gökçe, bugün senin de bahsettiğin gibi 25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddete Mücadele Günü. Evet. Tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da kadınlar bu tepkilerini dile getirmek için, şiddete hayır demek için sokağa çıkmak istediler. Fakat dün akşam Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından İstiklal Caddesi'nde yapılacak her türlü eylem ve etkinlik yasaklandı. Bunun çeşitli gerekçeleri vardı kendilerince açıkladıkları, ama temel olarak hani biz biliyoruz ki daha önceki eylemlerde işte onur yürüyüşleri vesaireler de yine kaymakamlık yasayla engellenmişti. Uluslararası Kadına Karşı Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde de yine aynı şekilde yasak oldu. Buna rağmen ise 25 Kasım platformu, yani kadın örgütleri bu konuda her ne kadar yasaklamalar olsa da sokağa çıkacaklarını belirttiler. Ve bu sebeple de bugün burada toplanmak istediler. Ama saat 3 itibariyle İstiklal Caddesi komple kapatıldı diyebiliriz. Özellikle tünel çevresi de kapatıldı. Metro çalışmadı. Hacı Osman Taksim metrosu özellikle Taksim ve Şişhane duraklarında kapatıldı. Polis etrafta yoğun güvenlik aldı. Bununla ilgili Taksim'e, İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün sokaklar kapatıldı. Şu anda hani Kegül arkadaşımız da size gösterecek aslında birazdan. Şu an bizim bulunduğumuz nokta Karaköy. Burada da kapatıldı ortalık. Polis yoğun güvenlik var. Kişilerin içeriye girmesine izin vermiyor. Alana girmesine izin vermiyor. İstiklal Caddesi'ne çıkmasına izin vermiyor. Taksim Meydanı da aynı şekilde. Bununla beraber kadınlar bu baskıya rağmen de yine çeşitli noktalarda eylem ve etkinlik içindeler. Özellikle İstanbul'un bazı noktalarında, yine Beyoğlu'nun çevre noktalarında alana çıkmaya çalıştılar. Bunlar da tabii çembere alındı. Şu ana kadar bizim bildiğimiz 2-3 noktada kadınlar toplanabildi. Dışarıya çıkmaya çalışıyor. Fakat polis yine ablukayı devam ettiriyor. Çok sayıda gözaltı aracı var diyebiliriz. Hatta İstanbul'un bütün polisleri burada da diyebiliriz şu anda. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Gelişme oldukça da aktarmaya devam edeceğiz.
Gözaltılar var galiba, değil mi Ufuk? Doğru mu?
Evet, şu an bizim bulunduğumuz noktada yok. Biz Karaköy'de bulunuyoruz şu anda. Karaköy'den İstiklal Caddesi, tünel istikameti diye tabir edilen yerdeyiz. Şu anda bize ulaşan, ya burada bir gözaltı olayı yok. Ama üst tarafta İstiklal Caddesi'nin Aslanım Açık tarafında, Beyoğlu Evlendirme Dairesi tarafında, yine tünel tarafında ise gözaltı haberleri geliyor. Sayılarda bir netlik yok tabii ki. Şu an için hani bizdeki olan bilgi de böyle.
Çok teşekkürler Ufuk Çeri.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı ve Kadın Kolları 100 bininci yeni üye rozet takma töreninde konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
En büyük derdi yaşayan, en büyük sıkıntıyı yaşayan bu ülkenin kadınları niye bu acıyı yaşasınlar? Niye bu sıkıntıyı yaşasınlar? Bunları önlememiz lazım. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle ve insan sevgisiyle. Evlatlarınızın her birisi bir kuşa zarar gelecek mi diye, bir karıncaya zarar gelecek mi diye anne diye size seslenir. Her canlıya saygı duyar o küçücük evlatlarımız. Ama biz insanımıza yeteri kadar saygı duymuyoruz. Öyle bir tablo var. Kadına yönelik şiddet ne demektir? Şiddet karşısında sessiz durmak ne demektir? Yılda bir kez bütün dünyada bu anılıyor. Yılda bir kez. Ama bizim ülkemizde gazetelerin 3. sayfasını açtığınızda her gün öldürülen kadınların haberleriyle karşılaşıyorsunuz. Bir insanlık dramıdır bu. Ve bu dramdan Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Çıkaracak olan sizsiniz aslında. Sizsiniz, ben söyleyeyim. Bu ülkenin kadınları birlik olduklarında, beraber olduklarında nüfusun yarısından fazlası kadın. Yarısından fazlası kadın. Sandığa gidip ortak irade sergilediğiniz anda bütün dünyayı değiştirirsiniz. Türkiye'yi değiştirirsiniz. Bütün mesele beraber olmanızda, birlik olmanızda. Birlik ve beraber olduğunuzda, kadınların hareketi olarak birlikte mücadele ettiğinizde, Dominik Cumhuriyeti'nde 3 kadının verdiği mücadele bugün dünya tarihine geçti. Birleşmiş Milletler o günü kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili gün olarak ilan etti. Bakın 3 kadının mücadelesi.
Sıdıka Yılmaz hanımefendiye rozetini takıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz diyoruz.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Altılı Masa toplantısı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Altılı Masa'nın 9. toplantısı 28 Kasım Pazartesi günü yapılacak. Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda liderler Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarını açıklayacak. Haftaya bakışta Ruşen Çakır ve Kemal Can, Altılı Masa'nın Pazartesi günü düzenlenecek toplantısını konuştu.
Pazartesi günü anayasa kısmını açıklayacaklar. Sonra ortak program metni hazırlanacak. Bir de yol haritası çıkacak. Yani birkaç hafta içerisinde olabilecek bir hızdan bahsetmiyoruz. Belki yılbaşına kadar sürecek bir süreçten bahsediyor. Ondan sonra aday sürecine girilecek ve eğer erken seçim gibi bir olasılık söz konusu olursa 2-3 ay içerisinde belki, yani aday belirlendikten 2-3 ay sonra da seçime gidilmesi gerekecek. Şimdi bu sürenin yeterli olduğu iddiasında Ali Babacan da Altılı Masa'nın pek çok aktörü de, sen de biliyorsun bizim ortak yaptığımız pek çok yayında neredeyse bir senedir ben geride kalan sürenin bile yetersiz olduğunu söylüyordum ki artık bu sürenin iyice daralmış olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir fark var. İktidarın kendini anlatmak gibi bir meselesi yok. İşte bugün de gördüğün gibi Erdoğan çıkmış, işte sandıkta ölen çocukların kanı yerde kalmayacak, şu olacak, bu olacak, daha önce Sisi'ye mi vereceksiniz, Binali Yıldırım'a mı vereceksiniz denmesi gibi bir takım bildik daha önce uyguladığı seçenekleri insanların önüne koyacak ve kendini anlatmakla fazla uğraşmayacak. Daha çok muhalefetle uğraşarak bir kampanya yürütecek. Ama muhalefetin bu biraz önce söylediğim hazırlığını anlatması, ikna etmesi ve buradan da yeni bir motivasyon üretmesi gerekiyor. Ve bunun da sürükleyici aktörü işte aday ve adayın etrafında oluşturulacak kampanyanın niteliği olacak. Henüz o aşamalarda kabaca biz hazırız cevabını pek alabildiğimizi söyleyemem.
Gazeteci yazar Ali Bayramoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ali Bey.
Merhabalar Gökçe.
Ali Bey, aslında birçok kişi altılı masa pazartesi günü toplanıyor, bir anayasa taslağı hazırlayacak. Birazcık ipuçları basına yansıdı, içeriğinde neler olacak, ne olacak. Ben ilk olarak böyle bir anayasa muhalefet hazırlıyor. Yani Türkiye'nin sonuçta toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir uzlaşma metnine ihtiyacı var. Evet, zor bir dönemden geçti özellikle son 10 yıldır. Sizin ilk gözlemleriniz neler? Beklentileriniz nedir? Sizce beklentileriniz karşılanacak mı? Ne dersiniz? Anayasa çalışması ile ilgili ilk değerlendirmenizi alayım.
Şimdi tabii altılı masanın önünde iki tane mesele var. Bunlardan bir tanesi içerik meselesi. Siyasi olarak siyasi dilin, siyasi programın, siyasi vaatlerin ileriye yönelik olarak nasıl bir içeriğe sahip olacağı. Burada anayasanın önemli bir tutkal olduğunu ilan ettiler. Çünkü parlamenter sisteme yeniden dönüş, hukuk devleti ilkeleri, bunun yanında kuvvetler ayrılığının yeniden restore edilmesi gibi. Bu açıdan pazartesi günü yapılacak toplantıyı anlamlı buluyorum. Anlamlı buluyorum ama dediğim gibi altılı masanın masasında sadece bu yok. Altılı masanın aynı zamanda masasında bir melodi olarak, bir siyaset olarak, bir hikaye olarak da siyaset meselesi var. Bu açıdan baktığımız zaman anayasada açıklanacak ya da anayasa paketiyle açıklayacakları hususların ya da basına yansıyan hususların bu siyaset konusundaki kırılganlığı gidereceğini sanmıyorum. Yani benim bakışım şudur, altılı masa önemli bir masa. Türkiye'de ilk defa birbirine uç siyasi partiler, popülist, otoriter bir rejime karşı çıkmak için bir araya geldiler. Yol alıyorlar, ortak bir koalisyon metni diyelim buna tırnak içinde hazırlamaya çalışıyorlar. Fakat çok kırılganlar. Bu kırılganlığında iki tane temel nedeni var. Bir, dediğim gibi nasıl bir Türkiye, nasıl bir gelecek vaadi söz konusu hala değil. Hala altılı masa kurucu bir siyaset yapmıyor, eleştirel bir siyaset yapıyor. Yani mevcutu eleştirerek bunun daha iyisini vaat eden bir istikamette yol almaya çalışıyor. Bunun karşılığı ne kadar olur tartışılır ama ben daha fazlası olması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi de bir aday meselesi. Aday meselesi de bu altılı masanın son derece kırılgan unsurlarından bir tanesi. Ne zaman bir adayla, örneğin Kılıçdaroğlu'yla ilgili biraz daha net bir fikir birileri ifade etse, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da başka bir yerden, başka siyasi partilerin, özellikle İYİ Parti'nin buna itirazlarıyla karşılaşıyoruz. Yani hala kazanma ihtimali yüksek, popüler bir aday mı olacak yoksa siyasi liderlerden biri mi aday olacak konusunda bir belirli gelişme yok. Olmadığı gibi bu konuda sorun çıkma ihtimalinin de hiç hafife alınmayacak oranda yüksek olduğunu hissediyorum. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman pazartesi günkü toplantı ve açıklanacak metin elbette önemlidir. Ama siyasetin özü benim kanaatimce burada değildir.
Peki Ali Bey, siz de o zaman adaylık konusuna girdiniz. Adayın açıklanmamasını bir dezavantaj olarak görüyorsunuz değil mi? Geç kalınmış mı değerlendiriyorsunuz? Doğru mu anladım?
Öyle diyemem ben. Hayır. Yani adayın zamanlaması açısından çok büyük bir yanlış doğru var gibi bir iddiam yok. Sadece belli bir adaya doğru giden bir istikamet olmadığı gibi aday konusunda sorun çıkacak farklılıklar var. Ve aday konusunda bu altılı masa çok kırılgan duygusunun kamuoyuna, seçmene aktarıldığı bir ortam var. Ve asıl sorunun burada olduğunu düşünüyorum. Yani mesela Kılıçdaroğlu istikameti devam ediyor olsa, buna çok itiraz edilmese, yavaş yavaş olgunlaşır ve bir süre sonra bu aday Kılıçdaroğlu olarak açıklanır. Örnek. Yani onun olması gerekmiyor tabii. Orada bir zamanlama meselesi yok. Orada bir itirazlar, farklı eğilimler, ortak karar ya da konsansüste bir sorun meselesi var. Eğer dışarıdan bir aday, yani İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi bir aday benimsenecekse, biliyorsunuz paket hazırlıyorlar. Değişim projeleri hazırlıyorlar, restorasyon projeleri hazırlıyorlar altı lider. Herhalde Türkiye'yi yönetecek kişinin bunlara intibak etmesi gerekecektir. Daha da fazlası bunlar hakkında fikir beyan etmesi gerekecektir. Bunlar tabii bu açıdan da sorunlu ve sıkıntılı süreçler olabilir. Bu bakımdan eğer altılı masadan bir aday çıkmayacaksa gecikiyorlar diyebiliriz. Yok, oradan bir aday çıkacaksa ben çok bir gecikme konusunda endişeye sahip değilim.
Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte bir takım hamleleri, dış politika hamleleri var. İşte Sisi ile tokalaşıyor, Esad'la barışma sinyali veriyor. İşte bugün Reuters'ın haberine göre Katar'dan belirli bir miktar para geleceği iddia ediliyor. İşte Suudi Arabistan'la bir şekilde ilişkiler yürüyor, İsrail'le ilişkiler yürüyor. Ve muhalefet genelde bunu şöyle propaganda ediyor. İşte sen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben işte birkaç ay önce şöyle diyordunuz, birkaç yıl önce şöyle diyordunuz, şimdi böyle diyorsunuz, işte U dönüşü yapıyor sizin lideriniz diyor mesela AKP seçmenine. Sizce bu AKP seçmenini etkiliyor mu, yani seçmende nasıl etki karşılık buluyor? Hani 3 yıl önce işte liderimiz böyle diyordu, şimdi de tam tersini söylüyor, ben o zaman başka bir adaya oy vereyim mi diyor?
İstemiyorum. Bir kere bunlar ilkesel konular değil. Yani demokrasi konusunda, özgürlükler konusunda bunları söylese bu soruları daha çok sorabilirsiniz. Fakat bir dış politika alan konusunda devletin fleksibil, esnek hareketlerini ifade eden dönüşler, yer değiştirmeler benim hoşuma gitmiyor olabilir ki gitmiyor. Ama bu faydacı, milliyetçi, devletin ve ulusal çıkarların gereği olarak pekala açıklanabilir. Zannederim böyle de açıklanıyor. Zaten bütün meselenin sıkışıp geldiği yer burası diye düşünüyorum. Şimdi biz tabii çok fazla kendi içimize gömüldük, hep öyledir. Biz hep kendi içimize gömülürüz ama dünyaya bir baktığımız zaman hakikaten otoriter bir dalganın çok kuvvetli estiğini görüyoruz. Stratejik olan, yani ülkeler arası, milli devletler arası çatışmanın çok belirleyici olduğu, dolayısıyla liderlerin, özellikle güçlü siyasi iradelerin daha çok talep gördüğü bir dünyada yaşıyoruz. Fransa'da Marine Le Pen, işte Orban Macaristan'da ve diğerlerinin gücünün bir kısmı da buradan geliyor. Yani bir milli devlet milliyetçiliği ve orada bir duruş, var olmuş alanını koruma gibi bir istikamet. Bu bir uluslararası dalga ve Türkiye'yi de etkiliyor. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın bugün oyunu korumasının benim gözümdeki en önemli nedenlerinden bir tanesi bu dalganın üstüne oturması. Daha da öte bu dalganın kurucularından, taşıyıcılarından biri olmasıdır. Muhalefetteki en önemli eksiklik de bu konuda fikir beyan etmemek. Bu konularda, özellikle dış politik konularda geri durmak. Yani Tayyip Erdoğan'a gidip Katar'da Sisi ile koridorda karşılaştın, niye elini sıktın demenin ben bir siyaset olduğu kanaatinde değilim. Yani diyebilirsiniz tabii, taşı da gediğine koyarsanız başka bir şey, ama buradan bir sonuç alabilir misiniz? Ya da Esad'la masaya oturursa yarın öbür gün ve bunu Türkiye'nin çıkarları açısından, Suriye ile uzlaşma açısından, Türkiye'nin dış politika ile uyumu açısından izah ederse, burada da çok fazla ona destek verenlerin itiraz edecekleri bir şey olmaz diye düşünüyorum açıkçası.
Peki, Halkların Demokratik Partisi masanın neresinde? Yani masanın aslında en kırılgan noktasını oluşturuyor gibi. Çünkü zaman zaman CHP ve İYİ Parti arasında bu yönde gerilimler olduğunu da izledik, takip ettik. İşte bakanlık verebiliriz polemiği biraz işte kırılgan tarafını ortaya çıkardı altılı masanın. Bu ilişki biçimini sürdürmek doğru mu? Nasıl bir ilişki HDP ile?
İki şey söyleyeyim, doğru değil. Yani başından beri pek çok insan gibi hem demokratik ilkeler açısından hem Türkiye'nin geleceği açısından hem Kürt meselesiyle demokrasi arasındaki doğrusal orantı açısından HDP'nin muhalif sistemin parçası olması gerektiğini ve bu şekilde sistemin içine çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bir de bir diğer taraf var, o da nedir? Gerçekler. Gerçeklere baktığımız zaman İYİ Parti bu konuda çok büyük bir blokaj oluşturuyor. Hatta öyle büyük bir blokaj oluşturuyor ki siyaset sadece muhalefet ve iktidar arasındaki iki blok etrafında dönmüyor. Aynı zamanda bir muhalif partiyle iki iktidar partisinin oluşturduğu başka bir üçgen var. Milliyetçilik üçgeni. Anti-Kürt, anti-HDP üçgeni. Burada da siyasetin çok kuvvetli bir alan oluşturduğunu görüyoruz. Burada temel olarak bunların hepsi HDP'nin dışlanması, HDP karşıtlığı üstüne kurulu. Buradan bir adım daha ileri gidelim. Diğer siyasi partiler altılı masada bu konuda ses çıkarmıyorlarsa, çıkaramıyorlarsa bunun iki nedeninden bahsedebiliriz. Bir, aman bu birliktelik bozulmasın diye düşünüyorlardır. İki, işlerine geliyordur. Yani bu işlerine gelme kısmını kimse aşağı almasın. Yani küçük partiler, Gelecek Partisi, Deva Partisi her ne kadar Kürt meselesinde çok önde dursa da HDP ile aynı masada seçmeni karşısında görünmek istemeyebilir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi açısından da aynı şey. Dolayısıyla bir çıplak bir gerçekle karşı karşıyayız. Bu çıplak gerçek bize şunu söylüyor. Parlamento seçimlerinde HDP veya yerine gelecek siyasi parti muhtemelen muhalefet cephesinde önemli bir blok oluşturacaktır alacağı oylarla. İlk turda bu istikamette gidilirse HDP kendi adayını çıkarmak zorunda kalacaktır. İkinci turda ise Kürt seçmenin partiler arası bir ittifaktan çok Kürt seçmenin sandık başında yapacağı ittifaklar belirleyici olacaktır ve top bu açıdan çok ortada duruyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu politik stratejisi de yani nasıl olsa bize oy verecekler, mecburlar diye bekleyen stratejinin de çok yanlış olduğu kanaatindeyim.
Bir hava harekatı Suriye ve İran kuzeyine düzenledi, evet. Türk Silahlı Kuvvetleri. Aslında iç politika ile dış politika, yani daha doğrusu dış politika hamleleri genellikle iç politikayı da etkileyen bir şey son yıllarda Türkiye'nin iç politikasında. Ve özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenini, Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzaklaşmak isteyen seçmen üzerinde yeniden bir toparlayıcı etki yaptığı değerlendirmesi hep yapılıyor bu tip operasyonlarla ilgili. Sizce bu son harekat aynı etkiyi yaratıyor mu Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninde? Bir toparlanma etkisi yaratıyor mu, yoksa eskisi kadar etkili değil mi? Ne dersiniz?
Erken bunu söylemem, yani bunu ölçmem mümkün değil. Bunu söylemek için çok erken, ama siyasi iktidarın bu konuda bir tutarlılığı olduğunu ve bu tutarlılık sayesinde seçmenini kuruduğunu bugüne kadar söyleyebiliriz. Artı bugün kara harekatı iddiaları veya bir fiili kara harekatının ne tür bir sonuç yaratacağını öngörmek mümkün değil. Bence tabii AK Parti açısından negatif olmayacaktır bu tür bir hamle. Nitekim bu büyük babalanmanın diyelim, yani Yunanistan karşısında şimdi de kara harekatı meydan okumasının üç tane muhtemel nedeni var. Bu nedenlerden bir tanesi fırsat. Yani Amerika ve Rusya arasına girerek onların gerginliklerinden Türkiye bugüne kadar çok güzel yollar aldı kendisine göre. Yeniden böyle bir fırsat değerlendirmesi yapılıyor olabilir asker, dışişleri ve hükümet tarafından. Ve bu açıklamalarda bir tür alan yoklaması şeklinde seyrediliyor olabilir. İkincisi, Suriye'nin iç siyaseti de tabii hızlanıyor. Hamas ve Humus'u bombalayan bir İsrail var, oradaki Hizbullah güçlerini. Onlar da oyuna girmiş durumdalar. Rusya rejim karşıtı güçleri bombalıyor. Türkiye oradaki askeri gücünü ayakta tutmak için birazcık daha bunu besleme istikametinde bir niyet beyan ediyor olabilir. Üçüncüsü tabii iç siyaset. İç siyasette ne kadar çatışma, ne kadar güvenlik olursa o kadar milliyetçilik oluyor. O kadar az hukuk ve demokrasi gündeme geliyor. Hele Taksim saldırısından sonra bunun bu çerçevede kullanılması da pekala mümkün. Şimdi bu çerçevede, bu üçlü istikametinde baktığımız zaman evet, AK Parti açısından bir tutarlılık var. Hükümet açısından tutarlılık var. Desteği buradan aldılar, yine alacaklardır ama bu son açıklamalar ekstra bir destek getirir mi yoksa bilmiyorum. Sanmıyorum. Umuyorum.
Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklamasında dedi ki Taksim'de hayatını kaybeden yurttaşların, vatandaşların kanını yerde de bırakmayın, sandıkta da bırakmayın dedi. Yine aslında bir seçime yönelik seçmenini konsolide etme hamlesi olarak da değerlendirilebilir. Bu tip olaylar artarsa seçimlere doğru giderken, işte harekat kara harekatına dönüşürse sizce altılı masa bu süreci yönetebilir mi? Çünkü biliyorsunuz ki böyle durumlarda toplumun güvenlik ihtiyacını satın aldığı durumlarda muhalefetin hareket alanı çok çok sınırlanıyor. Ne dersiniz, bu süreci yönetmek zor olacak mı altılı masa açısından, ne yapmalı?
Evet, çok çok doğru ve önemli bir soru bu. Böyle yaparlar mı? Böyle olur mu? Bu bombalar ya da bu terör eylemleri devreye girer mi? Birileri siyasi niyetle bunları devreye sokar mı? Veya bunlar kendiliğinden olur da siyasi bazı niyetleri besler mi? Bunları bilmiyoruz ama olduğu takdirde muhalefetin ben bu konuda bu konuyu yönetebilecek bir ne iradeye sahip olduğunu düşünüyorum ne bir fikre sahip olduğunu düşünüyorum. Şu son terör olayı veya Tayyip Erdoğan'ın son yaptığı açıklamalar karşısında izlenen altılı masa siyaseti hukuk ve doğru demokratik siyaset yanında durmak ötesinde başka bir şey değil. Dolayısıyla burada beklenen ve gereken toplumun orta kesimleri tarafından bir çıkıştır, bir sahiplenmedir, bir yol almadır. Bu konuda açıkçası ciddi endişelerim var. Yani burada hem Tayyip Erdoğan ve etrafı bu işlerden çok iyi beslenmeyi biliyorlar, hem de bu tür işler karşısında onların beslenmesinin önünü kesebilecek bir muhalif strateji ortada gözüküyor.
Ali Bayramoğlu, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
Teşekkür ederim, rica ediyorum.
İstanbul Valiliği 13 Kasım'da düzenlenen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'nde bazı önlemler alınmasını kararlaştırdı. Alınan karar uyarınca işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela konulmasına, stand kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılmasına, satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine izin verilmeyecek. Medyascope muhabirleri İbrahim Yayan ve Ayşegül Karagöz, İstiklal Caddesi esnafı ve vatandaşlara yasak kararını sordu.
Bu biraderim, ben senin yanında çalışalım. İkimiz birlikte sabaha kadar çalışıyoruz. Bunu mağdur ediyorsun, yanında beni mağdur ediyorsun. Beni mağdur ettiğin depocuyu mağdur ediyorsun. Depocuyu mağdur ettiğin insanları mağdur ediyorsun. Peki burada 40 tane kesenci ve daha fazla simitçisi var. Bunların ekmeğini nereden bulacağız kardeşim? Biz bombayı patlatmadık. Devletimize saygısızlık yapmadık. Biz hiçbir şekilde bir şey yapmadık.
Biz bitirirler, biz biteriz yani.
Biz 20 yıldır buradayız. Devlette iç içe çalışıyoruz. Yani bizim kimseye zararımız yok. Karımızdan başka. Yani devlet eline vicdanla koysun. Bizi de burada gözlesin yani. Burada milyonlarca kişi ekmek yiyor. Sadece ben değil. Bütün arkadaşlar.
54 senedir buradayım. Çocukluktan beri burada bu işi yapıyorum. Bizim borcu var, harcı var. Bize kim iş verecek? Biz nerede kalacağız? Bu kadar borcumuz var. Kestane almışız. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanı'ndan, valimizden, kaymakamından, belediye başkanımızdan bunlardan bir yardım bekliyoruz yani. Biz yılların burada kestanecisi, seyyarı, caddenin aynı zamanda simgesiyiz. Biz kimsenin karısına, kızına veyahut da birine bir hırsızlık, herhangi bir şey yapmış değiliz. Hepimizin sicili tertemiz bir arkadaşlarım dahil. Onun için biz onlardan yardım bekliyoruz. Şu anda toplantıdalar. İnşallah iyi bir sonuçlar alacağız.
10-12 senedir buradayım. Yani başka bir gelirim yok. Ben kimseyim, bu zaten bir yılbaşı geldi. Şurada bir ekmeğimiz, yani bir sigortamız yok, emekli maaşımız yok, evimiz kira. Ha bunda kaldırlarsa yani perişan olur, şeyde kaldırlar. Herhangi bir gelimiz olmadığı için bence iyi bir şey değil yani. Ha bizim kimseye bir zararımız yok, gördüğünüz gibi böyle köşede oturuyoruz.
30 yıldan beri Necip Yango bayiyiz. Burada yerimiz var. İşte zaten bunun bir maddesi var. Kamuya açık alan her yerde bile satabiliyoruz. Zaten daha önce engeller vardı. Çok şükür kaldırıldı. Zaten bizim kimseye zararımız yok.
Yaklaşık 15 sene falan çalışıyoruz. Bizden sorumlu kişiler işte yani devletin mutlak suretle bizlere bir yer gösterecektir. Daha önce de yaptığı gibi bizi ekmeğimizden alıkoymayacaktır. Bir düzenleme var. Bu da tabii ki hem İstiklal Caddesi için hem buradaki insanların daha rahat gezebilmesi için bir düzenleme yapılacak. Muhtemelen sokak başlarında ya da sokak işlerinde bir şekilde konulacak. Ama kesinlikle böyle kaldırma şeyi falan yok. Yani devletimiz hiçbir zaman için dizi sahipsiz bırakmadı. Yine de bırakmayacaktır. Ekmeğimizi de etmeyecektir. Bundan şüphemiz yok. Onun için bir sıkıntımız yok yani.
İzleyicilerimiz mesajlarını paylaşmışlar bizimle. Çok teşekkür ediyoruz. Muharrem Palaz, Göktuğ Aktu, nickname takma isim kullanan izleyicilerimiz var bizimle. İyi dileklerini, yorumlarını, fikirlerini de paylaşmışlar elbette. Muharrem Bey diyor ki o hale geri mi döndük bugün Beyoğlu, yarın tüm Türkiye diyor. Umarım böyle olmaz tabii ki. Seçimlere gidiyoruz. O hal koşullarında seçimlere gitmek istemeyiz. Tabii ki demokratik, şeffaf bir ortamda seçim yapılsın en güzeli. Efsane Cuma, Şahane Cuma ya da Kara Cuma olarak bilinen Black Friday indirimleri her yıl Kasım ayının 4. Cuma'sına denk gelecek şekilde pek çok mağaza tarafından uygulanıyor. Medyascope bu sabah başlayan indirimleri İstanbul Şiş'teki bir AVM'de takip etti. Ali Deniz Çakır ve Ayşegül Karagöz'ün haberi.
Bugün Black Friday yani Kara Cuma. Bugünü özel olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de indirim trendi devam ediyor. Vatandaşlar da bu indirimden yararlanmak için sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezlerine akın ettiler. Şişli'de Cevahir Alışveriş Merkezi'nin önünde biz de insan trafiğini takip ettik. Sabah ondan önce yani Cevahir Alışveriş Merkezi'nin açılışından önce ciddi bir yoğunluk vardı. Ancak şu saat itibariyle bu yoğunluk epey azalmış durumda. Bazı mağazalarda ciddi anlamda yoğunluk varken bazı mağazalarda ise bu yoğunluğu göremedik. Gelin beraber görüntüleri izleyelim.
Gündemiyle devam edelim.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvanın en büyük favorisi Brezilya, G grubundaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında İsviçre, Kamerun'u Embolo'nun golüyle geçti. Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'de Katar'da sahne aldı. H grubunun ilk maçında Gana ile karşılaşan Portekiz, rakibini Cristiano Ronaldo, Joao Felix ve Rafael Leao'nun golleriyle 3-2 yendi. Gana filelerini sarsan Ronaldo, 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk isim oldu. Grubun diğer maçında Uruguay ile Güney Kore sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Bu haftalık veda ediyoruz sizlere. Pazartesi görüşmek dileğiyle gündemi Güne Bakış'tan takip edin lütfen. Hoşça kalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.